Ayrım 24.
Terry, dün Carmen'i gördün mü? Gördüm. Ne oldu? Kabul etmedi. Deborah'la Carla kulaklarında dünyanın aykırılıklarının ve Doktor Haley'nin övgüsünün iç içe dolanarak çınlamasıyla titreyerek birbirlerine baktılar. Benim annemle babam, dedi Deborah. Annesiyle babasının onun sevgisinden çok nefretine tanık olduklarını biliyordu. Ama burada kalmasına izin vermişlerdi. Hiçbir iyileşme belirtisi olmasa bile uzun, çok uzun bir süre kalmasına izin vermişlerdi. Hiçbir zaman saygınlıklarını onarmak amacıyla iyileşmesi için zorlamamışlardı onu. Deborah yere baktı. Ellerinin kendi zihnine ileteceği sözcükleri oluşturmak için. Heyecanla gene Yuri'ye özgü hareketleri yaptığını gördü. Kendi dünyasına çekilip gözlerini her şeye kapamış bir halde olan Carla'ya bakınca Deborah'ın içinden özel bir şeyler söylemek geldi. Sonuçta bana verdikleri özgürlüktü. Carmen'inkiler ona hiç şans tanımadılar. Ama benimkiler... Ona bu savaşım olanağını sağlayanın annesiyle babası olduğu geldi Deborah'ın aklına. Onların istediği gelişmeyi başaramadığı an bu olanağı elinden alabilirlerdi. Oysa belki de hiçbir zaman onları yüceltemeyecek bir geleceğe olan inançlarını yitirmemişlerdi hiç. Carla, korkudan ödümü koparan bir şey olmasa büyük bir gönül borcu duyardım. 27. Bölüm. Ölü gibi solgun bir yüz, buz gibi eller ve içindeki çevik kaplana pek uymayan leylak desenli bir elbiseyle Helen B. koğuşuna çıka geldi. Olağan gülümsemesi bir bubi tuzağını andırırcasına yapmacık görünüyordu. Deborah'la Carla onu gördüklerine sevindiklerini söyleyince onlara ikiyüzlü ve yalancı olduklarını söyledi. Ama içtenlikli gülümsemesi yüzeysel gülümsemesinin gerisinden dışarı sızmıştı. Böylece Deborah'la Carla onun gerçekten kendi gövdesinde yaşadığını anlayıp onun adına sevindiler. Helen'ı bir takım ayrıcalıkları alınca beceri işliğine götürdüler. Deborah da onunla birlikte gitti. Çünkü işliğin bir buğday tarlası olduğunu ve bu tarladaki avcının apansız patlayan bir tüfeği olduğunu hatırlamıştı. Şiddet dolu geçmişinin söylenceleri hala dillerde dolaşan Helen için bu tüfek bir top etkisi yaratabilirdi. Carla doktoruyla görüşme saati geldiği için onlardan erken ayrılmıştı ve akşam yemeğinin biraz öncesine değin onu bir daha görmediler. Carla sessizce Deborah'la Helen'ın ellerinde bir resim defteri ve bugüdülerle oturmakta oldukları hole girip onlara doğru yürüdü. Deb, Carmen'la ilgili. Deborah'a bir gazete küpürü uzattı. B koğuşunda gazeteye izin yoktu ama el altından yürütülen yoğun bir alışveriş vardı. Deborah çabucak bir göz attığı küpürü resim defterinin arasına sokuşturdu. Küpürdeki manşette ünlü bir iş adamının kızı intihar etti deniyordu. Deborah küpürü kimse görüp baştan sona okumasın diye defterini sıkıca tutuyordu. Manşetin altında bir insanın kulağının içine ateş edince beyninin nasıl dağıtabileceğini uzun uzadıya anlatan bir yazı vardı. ''Onu tanıyor musun? Yani tanıyor muydun?'' diye sordu Helen. ''Burada ne kadar kalmıştı?'' Ancak karşı çıkmayı öğrenecek kadar, dedi Carla. Başarabilirdi, dedi Deborah kesin bir tavırla ayağa kalkarken. Ah Deb, bundan nasıl emin olabilirsin ki? Biraz bedavadan acı çekme bahanesi yaratmak için olayı kurcalıyorsun değil mi, dedi Helen acı sesiyle. Başaracaktı demedim, başarabilirdi dedim. Seslerini duyan başka hastalar da odalarından çıkıp geldiler. Bu konuşmanın neyle ilgili olduğunu hepsi biliyordu. Ve koğuşta dalgalanıp duran bir gerginlik vardı. Hemşireler konuşmalarının mı yoksa susmalarının mı doğru olacağını bilemeden öylece tetikte duruyorlardı. Ve Deborah koğuştaki genel ruh halinin Carmen'in intiharından çok her hastanın içinde olan sinizmle küçücük ve kör bir savaşın özlemi arasındaki çatışma üzerinde yoğunlaştığını sezmeye başlamıştı. Deborah kendini o küçük belkiyi savunurken bulunca şaşırmıştı. Kendi düşüncelerini biliyordu gerçi ama D koğuşu hastalarından hem daha sağlıklı hem de daha ürkek olan bu kadınlarla konuşup konuşamayacağını kestiremiyordu. Ah Deb, Carmen'in her an gökyüzüne fırlayacak derecede patlayacağını sen kendin söylemiştin, dedi Carla. Deborah Carla'ya baktı. Carla onun sorun yaratacak ve sonradan geri almasını gerektirecek ya da ikisinin arasında olan ve bütün acıları yatıştıran bir şeyi bozacak bir takım sözler söylemesini engellemeye mi çalışıyordu acaba? Carmen başarabilirdi, işte o kadar. Onun yararlı, sağlıklı bir hastalığı vardı. Çelişkili ifade diye buna derler. İmkansız bir şey bu. Hayır değil, düşünün biraz, doğrudan yararlı, zorlu bir acı veren ve doktorlara karşı bir normallik yanıltmacası yaratacak, hoş bir görünüş ya da davranışın ardına gizlenmeyen bir hastalık düşünün. Bütün hale utanç dolu bir sessizlik çöktü. Deborah hiç düşünmeden Linda'ya eline geçen her şeyi okuyan ve sözcüklerin içinde gizlenen acıdan hiçbir zaman etkilenmeyeceğini umduğu için alabildiğine cüretkar ve savurgan bir biçimde para saçar gibi tıbbi terim saçan psikoloji otoritesine bakarken buldu kendini. Bu bakıştan ve tanımdan korkan Linda öfkeyle karşılık verdi. Gülünç, sadece kendi savunma sistemini rasyonalize ediyorsun. Deborah düşüncelerini daha iyi bir biçimde dile getirmeye, daha gerçekçi kılmaya çalıştı. Erkekler bölümündeki topluluğa bir bakın. Hepsi de çok akıllı, normal ve zeki kişiler. Görevliler onları seviyorlar. Hatta birer insan olarak seviyorlar. Ama işte gene de buradalar. Hem de yıllardır ve hiçbir şey ya da hiç kimse onlara yardım edemiyor. Pek fazla acı çekmiyormuş gibi görünüyorlar. Çünkü pek fazla şey hissetmiyorlar. Bir hasta hastalıktır bu. Yukarıda D koğuşundaki Miss Carol hasta belki ama hissediyor, savaşıyor ve yaşıyor. Hastaların yüzündeki öfke ve inançsızlık karşısında Deborah'ın sesi yavaş yavaş tükenmişti. Ama ansızın o gece D koğuşunda dünyayı görmeye başladığı zaman duyumsadığı sessiz gücü duyumsadı yine. Ancak bu duygu şimdi daha ivedi, daha tutku dolu olarak ortaya çıkmıştı. Yaşamak savaşmak demektir dedi Deborah. İkisi aynı şeydir. Ben hala Carmen başarabilirdi diye düşünüyorum. Derken hemşire gelip onları susturdu. Deborah çevresindeki insanların ona yönelik bir öfkeyle kaplanmış olan yüzlerine baktı. Özellikle nazik olan bir konuya parmak basmıştı Deborah. B koğuşunun çok duyarlı olduğu bir konuydu bu. Yeterince rol yaparlarsa ve rollerini gerçek kılmaya çalışırlarsa o yapmacık iyi iyinin onlara bu zorlu dönemi atlatana değin yardımcı olabileceği biçiminde umarsızlık dolu bir umuttu söz konusu edilen şey. Dışarıdaki kabullenilmiş düzene sıkı sıkı tutunmak da bu denli korkutucu bir şey miydi acaba? Ortalığı iyice karıştırmak istiyorsun sen dedi Carla yatmaya hazırlanırken. Benim gibi bir baş belasının nasıl olup da bu yaşa kadar gelebildiğini merak ediyorsun değil mi? Seni özleyeceğim Deborah. Yuri'nin uzak bir köşesinde bir top patladı. Niye özleyesin ki? Çünkü bir daha denemek için yarın hastaneden çıkıyorum. Korku bir elin tersiyle atılan bir tokat gibi Deborah'ı hazırlıksız yakalamıştı. Ama Fury'den aldığı dersleri iyi bellemişti Deborah. Başını sallarken kendi kendini sorguladı. Bu korku kendim için mi, Carla için mi? Kendim içinse ne diye? Bir arkadaşımı yitireceğim diye mi? Dünya uğruna bir arkadaşımı yitireceğim diye mi? Yoksa yakında ben de gitmek zorunda kalacağım diye mi? Bu korku bir bakıma öteki hastaların onun yararlı sağlıklı bir hastalık tanımı karşısında irkilmelerine neden olan korkunun aynıydı. Deborah pişmanlık duygusu içinde bu tanıma güldü. Kasabaya giden o 2 kilometrelik iğrenç yola dayanmamı sağlayacak kadar etkili olmuştur herhalde bu terapi dedi Carla. Küçük bir odada tıkılıp kalmayacağım, bir iş aramaya başlayacağım. Belki de geçen seferki sorun buydu. Sesinde korku ve bezginlik vardı. Seni özleyeceğim dedi Deborah buruk bir sesle. Belki yakında sen de gelebilirsin. Deborah tabii demeye çabaladı ama korkusunun sözlerini başka bir dile çevirebileceğini bildiği için sustu. Yatağına uzandı. Korkunun bir sis gibi üzerine çöktüğünü duyumsadı. Deborah'ın odasında Carla'nın yerine gelen kız bir düzine hastaneye yatıp mekanik psikiyatrinin neredeyse uzmanı olmuş. Kibar, cömert bir kızdı. Belleği harap olmuştu ama hastalığı olduğu gibi duruyordu. Çılgıncasına, birbirine zıt bir sürü ana baba yakıştırıyordu kendine. Her zaman müziksever bir aile olduğu gibi anlaşılmaz şeyler söylüyordu. Babam, babam Pederewski, annem Sophie Tucker'dır, onun için böyle hassas ve asabiyim. Deborah ondan hoşlanmıştı. Bir süre sonra ailelerden ya da onun annesiyle babasının, yani Greta Garbo ile Will Rogers'ın karı koca sürtüşmelerinden filan söz etmekten tümüyle vazgeçtiler. Deborah'ın içinde yeni dünyaya karşı uyanan açlık duygusu, bu dünyayı gitgide daha çok araştırıp keşfetmeye zorluyordu onu. Holde öğrenci hemşirelerin yakınında oturuyor, beceri içtiğinde onların konuşmalarına kulak kabartıyordu. Onları, yaşamları, aileleri, yaşadıkları yerler ve eğitim sürelerini tamamladıktan sonra yapmak istedikleri şeyler konusunda sorguya çekiyordu. Sık sık yaya olarak kasabaya gidip geliyor, kasabanın bütün yollarını öğreniyor, bakıyor, kokluyor, mevsimlerin değişimini izliyordu. Duyduğu açlık istenmediği yerlere, kasabanın toplumsal yaşamına bile itiyordu onu. İki kilise korosuna katılmış, ayrıca Metodist rahipleri de gençler grubuna katılma konusunu görüşmüştü. Bir yere ait olma çabasının umutsuz bir arayış olduğunu rahip de biliyordu, kendisi de. Bu küçük dar görüşlü topluluk çok uzun bir süredir hastaneden ve içindeki insanlardan korkuyor, onları alaya alıyordu. Ne var ki kilise korosunun yorgun, suskun hanımefendileri, yeni doğmuş bir dünya perestin doğuştan gelen haklarını elde etmek için duyduğu tutku dolu açlığın derecesini ölçüp hesaplayamıyorlardı. Onu yok saymalarına karşın Deborah geliyordu gene de. Onu görünmez kılıyorlardı ama o gene geliyordu. Ve sonunda korku, heyecan, sabırsızlık ve direngen bir istençle harekete geçip hastaneden çıkma isteminde bulundu Deborah. Hastane mekanizmasının vızır vızır işlemesinin sonucunda beklediği yanıtı aldığı zaman o da arkadaşının yüzünde gördüğü ifade, Carla'nın ve Carla'dan önce Doris Rivera'nın gidişi karşısında kendi yüzünde de belirmişti herhalde. Bir saygı, hayranlık, korku, öfke, kıskançlık ve her şeyden önemlisi bir gerçeklik şokunun yarattığı yalnızlık ifadesi. ''Gidip gitmemen benim için önemli değil,'' dedi o da arkadaşı. ''Ben gerçek bir hasta değilim burada biliyorsun.'' Yalnızca tezim için araştırma yapıyorum. İşimi bitirir bitirmez eşyalarımı toplayıp gideceğim. Deborah onunla vedalaşırken de genç kız sanki daha önce hiç görmediği biriymiş gibi bakıyordu Deborah'a. Sosyal hizmet görevlisinde hastanenin ayakta tedavi gören hastalarının kasabada tutulabileceği odaların bir listesi vardı. Deborah kulaktan dolma bilgilerinden ve kasabadaki gezintilerinden bu odaların çoğunun yıkık dökük ve karanlık yerler olduğunu biliyor, bu odalarda yaşayan cüzzamlıların duyduğu utancı paylaşıyordu. Birkaç yeni yer var ve içlerinde oturan hiç hasta da yok. Biraz uzaktalar ama kasabanın öteki yakasında. Deborah gözlerini kapayıp parmağını rastgele adreslerden birinin üzerine koydu. Yasalara göre bildirmemiz, ''Evet biliyorum'' dedi Deborah ve ansızın aklına burkulan ayak bileği ve St. Agnes Hastanesi, ''Saldırgan mıdırlar?'' gelince ürperdi. ''Benim de seninle gelmem gerekiyor,'' dedi sosyal hizmet görevlisi. ''Kurallar böyle.'' Eski evin kapısında durup beklediler. Ev sahibi kadın kapıyı açtığında Deborah dikkatle kadının yüzüne bakmaya başladı. Sosyal hizmet görevlisi onun kim olduğunu anlatırken bu gözlerde bir sakınganlığın yüzde bir ret ifadesini belirmesini bekliyordu. Kadın epeyce yaşlıydı ve zeki birine de benzemiyordu pek. Deborah onun kendisine söylenenleri anlayıp anlamadığını merak etmeye başladı. Sosyal hizmet görevlisi anlatacaklarını bitirince kadın eliyle onlara odaların yolunu gösterdi. ''Eh odayı beğenirsiniz inşallah.'' ''Bir akıl hastanesi dedim.'' dedi sosyal hizmet görevlisi umarsızca. ''Ha, şimdi bu oda daha çok ışık alır ama öbür odada banyoya daha yakındır bakın.'' Sosyal hizmet görevlisi gittikten sonra ev sahibesi yalnızca ''Bak lütfen dikkat et, bu tuvaleti tıkama, çok eski ve biraz da aksidir. Ölsem tıkamam, emin olun.'' Deborah'ın sonradan öğrendiğine göre ev sahibesi Mr. King, kasabanın yabancısıydı. Başka bir deyişle, o yere ilişkin cinli perili öykülerle yetişmemişti. Pek çok olay ve korkutucu öykü, kasaba halkının birçoğunda korku ve küçümseme duyguları yaratmıştı. Deborah annelerin çocuklarına bir zamanlar donanmada çalışmış olan ve yürürken kendi kendine konuşan, kaptanın yanından uzaklaşmaları için seslendiğine sık sık tanık olmuştu. Kasaba halkı biraz daha normal biri gibi görünen Deborah'a böylesine korku dolu bir tepki göstermiyordu. Aslında hiçbir tepki göstermiyordu. Deborah kilisedeki koro çalışmalarına, lisedeki dikiş kursuna, hatta bir gençlik gezi kulübüne tek gel çok gel katıldığı halde öylesine gidip geliyor, yalnızca birileriyle bir dikiş makinesini, bir dua kitabını, bir haritayı paylaşıyor ve iyi akşamlar ile iyi geceler sözcüklerini duyuyordu, o kadar. Herkes ona çok kibar davranıyordu. O da herkese çok kibar davranıyordu. Ama hepsi de yaşamlarıyla onun arasına bir duvar çekmişti. Bunun nedeni kasabanın kendisi mi yoksa benim yüzüm mü acaba? Belki her ikisi de, dedi Fury. Bana göre yüzünde bir şey yok ama belki de insanlarla karşılaştığında yüzünde belli bir tedirginlik oluşuyordur. Deborah'la Doktor Fred o gün esinleme olmadan çalıştılar. Yeni özgürlüklerle geçmiş arasında yeni koşutluklar kurma biçiminde bir çeşit gündelik zihin çalışması yaptılar. Şimdi yeniden geçmişe bakıp daha önce sözünü ettiğimiz o karanlığın arasına sızan herhangi bir ışık görüp görmediğini söylemeni istiyorum dedi Fury. Deborah yeniden anılarına gömüldü. Yıkım ve felaketin egemen olduğu ve şimdi bir bütünlüğe ulaşmış gibi görünen o döneme, bir büyü gibi, yer yer incecik gün ışığı demetleri sızıyor ama tümü de Yuri'nin üstün güçlerinin eline geçip yitiyordu. Evet, evet, görüyorum. Deborah gülümsedi. Ara ara o dönemin her gününü hatırlar gibi oluyorum. Bir de yeniden Chicago'ya göçmeden önce oturduğumuz evde geçirdiğimiz yıl var. Bir de arkadaşım vardı. Nasıl unutabildim bunları? Bir arkadaşın mı vardı? Ben buraya gelene kadar hem yıkılmış insanlardan biri de değildi. En azından kentin yeniliklerine alıştıktan sonra. İlk başta Nigano'nun haykırdığı bütün öteki insanlar gibiydi. Yalnızdı, bir yabancıydı. Ama bizim yaşam biçimimizi çabucak öğrendi ve sağlıklı bir insan oldu. Yani yıkılmış bir insan değildi. Son yıllarda ondan hiç haber aldın mı? Aa evet, üniversiteye gidiyor şimdi. Niye daha önce hatırlamadım ben bunu? Çok hasta olduğun sıralarda bir arkadaşı ya da bir gün ışığı sızıntısını hatırlaman, değişimlere izin vermeyen bir dünyanın görünümünü değiştirmek anlamına gelebilirdi. İnsan ancak belli bir nedeni varsa dünya üzerinde hak iddia etmekten vazgeçer. Böylesine büyük bir terk kararı almak için her türlü nedenin olması gerekir. Şimdi artık dünyaya geri döndüğün için karanlığın yanında başka nelerin olduğunu hatırlayabiliyorsun. Karanlığın ağır basmasının nedeni yalnızca sevmenin ve gerçekliği yaşamanın verdiği ışıktan baskın çıkmasıydı. Ama Yuri'de güzel ve gerçek, dahası Yuri'de sevgi de var. Hastalığının kaynağı bu dille tanrıların kendileri değil, bunların seni dünyadan uzak tutma güçleri dedi Fury. Keyfi yerinde olduğu zamanlar Lactimon'la birlikte yürümek çok hoş oluyor. Ait olmadığım bir yer olan dikiş kursundan ya da bir yabancı olarak görüldüğüm kilise korosundan ayrıldıktan sonra gülebilen, güldürebilen ya da güzelleşebilen ve yıldızlara bakarak ezbere şiir okurken insanı ağlatabilen biriyle beraber eve yürümek güzel bir şey. Şimdi onun kendine uydurduğun biri olduğunu, onu kendi mizah duyunla, kendi güzelliğinle yarattığını biliyorsun artık değil mi? Dedi Fury sevecen bir tavırla. Evet, artık biliyorum. Çok acı veren bir kabullenme olmuştu bu. Bu gerçeği ne zaman görebildin? Yani tam olarak mı? Fury başını salladı. Belki de bu gerçeği güvenli bir uzaklıkta olduğu sıralarda da kısmen görüyordum hep. Ama uzun bir süredir bana gitgide yaklaşıyor galiba. Geçen hafta bir gün Aydet ve Entrebi'yle gizlice gülüşüyorduk. Horace'ın bir şiirinden bir koro şarkısı bestelemişlerdi. Onlar bu şarkıyı söylerken benim baştan sona ezbere bildiğim şiirlerden biri bu dedim. Entrebi da tabii ya dedi, sonra şakalaşmaya başladık. Hani birine takılırken aynı zamanda da onu üzersiniz, işte o türde bir şakalaşmaydı bu. Ben bana matematik öğretin dedim. Güldüler ama sonunda benim bilgi düzeyimi aşamayacaklarını itiraf ettiler. Sonra gülerek ama acı da vererek birbirimizi kızdırmaya başladık. Entrebi'ye şu içinde yanıp durduğun ateş benim ateşim mi diye sordum. O bu yakıta değdi değil mi bu ateş dedi. Ben bu ateş ışık mı veriyor ısı mı dedim. O yaşamının yıllarını veriyor dedi. Ben de hepsini mi sonsuzluğa kadar mı çok karışık bir ülke senin ülken dedim. Koro'yu kendi zihninin bir eleştirici aracı olarak mı görüyorsun şimdi? Nedense onların gerçek olmasından korkuyorum. Hala korkuyorum. Dilediğim zaman onları aklımdan çıkarabilsem harika olurdu. Fury Deborah'a Koro'nun ona nedenle acımasız davrandığını ve tanrıların da nasıl uzun, çok uzun bir süredir gerçek güzellikten yoksun olduklarını hatırlattı. Ancak şimdi Deborah onlara karşı savaşın vermeye kalkışınca esprilerle, şiirlerle ortaya çıkıp onun gönlünü çelmeye çalışıyorlardı. Sevimli bir hayaletle savaşmak daha zor bir şeydi çünkü. Işığın anısı hala Deborah'ın belleğinde dururken Fury, ''Ya şu senin yeni arkadaşın Carla nasıl? Onunla ara sıra görüşüyor musun hala?'' dedi. Ve Deborah, Carla ile aralarında geçen garip bir olayı Fury'e anlatmaya başladı. Carla'yı son zamanlarda pek sık görmüyordu. Ama birlikte oldukları zaman aralarında özel bir yakınlık oluşuyordu. İkisi dünyanın her yerinde dost olabilirdi. Ama birlikte hasta oldukları, aynı yerde ve aynı dönemde hastalıklarına karşı savaş verdikleri için dostluklarına ivedi bir yaşam ve savaşım ruhu da katışmıştı. Carla gündüzleri bir laboratuvarda teknisyenlik yapıyor, akşamları da ömrünün 5 yılını geçirdiği 3 hastanenin parmaklıklı pencerelerinin uzağından geçip giden yeni teknikleri öğrenmeye çalışıyordu. Deborah ve Carla geçmişlerindeki pek çok olayı, çoğu korkularını ve bütün zayıf, kırılgan umutlarını paylaşmışlardı. Gel gelelim, yıllardır Deborah ne zaman resim sanatından ya da üzerinde çalıştığı bir şeyden söz edecek olsa, Carla anlaşılmaz ve garip bir biçimde değişiyordu. Yüzüne neredeyse belli belirsiz bir katılık yerleşiyor ve soğuk davranmaya başlıyordu. Bu tutarsız bir biçimde dalgalanan duyguların ve şiddetin egemen olduğu, her türlü duyum ve algının insanı yanılttığı bir dünyaya özgü örtük, bir duygu biçimi olduğu için Deborah hasta oldukları dönemde bunu ayrımsayamamıştı. Ancak dünyanın yeterince saydamlaştığı bir gün, sanatından her söz edişinde arkadaşının ondan uzaklaştığının ayrımına varmıştı. Deneyim ve gerçekliği yaşamak için yeni yeni duymaya başladıkları isteğin yanı sıra, bu tuhaf yabancılık da belirgin bir biçimde varlığını sürdürmekte direniyordu. Deborah Carla'nın onun çalışmalarına baktığını hatırlamıyordu hiç. Ama D koğuşunda sağdan soldan kağıt topladıkları günlerde, resim yaptığı kimi kağıt parçalarını bir yerlerde görmüştü mutlaka. Büyük bir olasılıkla Carla gördüklerini beğenmemiş, onun arkadaşı olduğu için de suçluluk duymuş ve bu yüzden de öfkeye kapılmıştı. Onun için Deborah Carla'yı esirgeyip onu sanatın iniş ve çıkışlarından uzak tutmaya karar vermişti. Yeni dünyada paylaşabilecekleri o denli çok şey vardı ki aralayabildikleri pencerenin verdiği görünümleri hiç kaçırmıyorlardı. Bir önceki cumartesi gecesi Deborah uykuya daldığında Carla'ya pansiyondaki yeni kiracıdan ve ev sahibesinin damadından söz edeceği anı iple çekiyordu. O gece bir düş görmüştü. Düşünde kış mevsimiydi ve geceydi. Gökyüzü koyu bir lacivert renkteydi. Yıldızlar donmuş durumdaydı. Onun için ölgün ışıltılar saçıyorlardı. Bembeyaz rüzgarlı tepelerde kar yığınlarının gölgeleri uzanıyordu. Deborah yıldız ışıltısını, kar ışıltısını ve kendi gözlerindeki donmuş gözyaşı ışıltısını seyrederek kar tabakasının üzerinde yürüyordu. Boğuk bir ses Deborah'a, ''Yıldızların ışıkları olduğu gibi sesleri de olduğunu biliyorsun değil mi?'' diyordu. Deborah kulak kabartınca yıldızların bir ninni söylediğini duyuyordu. Sesler öylesine güzel bir uyum içindeydi ki Deborah ağlamaya başlıyordu. Ses oraya bak diyordu. Deborah da ufka doğru bakıyordu. Bak bu bir eğmeç, bir eğri diyordu ses. Bu gece bir karanlık eğrisi ve ötesindeki uzamda tek tek her insanın doğumdan ölüme doğru uzanan yaşam eğrilerinin oluşturduğu bir insanlık tarihi eğrisi. Bütün bu yaşam eğrilerinin doruk noktaları tarihin ve sonuçta insanlığın eğrisini belirliyor. Kendi eğrimin nasıl olacağını öğrenebilir miyim diye sese yalvarıyordu Deborah. Çağımızın eğrisinde ben de yer alacak mıyım? Sana senin eğrini gösteremem diyordu ses. Ama Carla'nınkini gösterebilirim. Şurayı kaz. Karın dibine kadar, orada gömülü ve donmuş durumda. Derin kaz. Deborah karı elleriyle küremeye başlıyordu. Kar ellerini donduruyordu. Ama sonunda bir kurtuluş olacakmış gibi var gücüyle çabalıyordu. Sonunda eline bir şey geliyor ve o şeyi gömülü olduğu yerden çekip çıkarıyordu. Uzun, yüksek ve kesintisiz bir eğrisi olan kalın ve çok sert bir kemik parçasıydı bu. Carla'nın yaşamı mı bu diye soruyordu Deborah. Onun yaratıcılığı mı? Gömülü ve donmuş durumda olsa bile yaratıcılık onun kemiğine, iliğine işlemiş. Ses bir an duraklayıp ardından katıksız bir kemik bu. Katıksız, 3 boyutlu bir kemik diyordu.